Ayrım 50.
Hepiniz geçeceksiniz komşuya. Hop, bir damla daha delilik yapayım derken bardağı taşıran damla. Ve vın, yürü bakalım delinin yanına. Nihayet. Sizin tabirinizle hürriyetinize kavuşmuş olacaksınız işte. Ezelden beri bunun fırsatını kollamıştınız. Cüret etmek diye buna denir işte. Ancak o delinin yanına vardığınızda küçük dostlarım, sizi temin ederim ki oradan bir daha çıkamayacaksınız. Bunu sakın unutmayın Ferdinand. Her şeyin sonu ölçünün kaçmasıyla başlar. O büyük bozgunun nasıl başladığını size en iyi ben anlatabilirim. Ölçü konusundaki gayri ciddiyetle başladı bu iş. Ecnebi aşırılıklarla. Ne ölçü kaldı ne de kuvvet. Malumun ilamı. O zaman herkes hiçliğe mi havale edelim? Neden olmasın? Herkesi mi? Peki, anlaştık. Hem de hiç ağırdan almadan koşar adım, tam bir altına hücum. Ruhun dengesinden yavaş yavaş feragat edişine ve kıyamet yolcusu büyük ihtirasların kazanında eriyişine şahit olmuş biriyim ben Ferdinand. 1900'e doğru başladı bu. Tarih diye buna derler. Bu tarihten itibaren genel olarak bütün dünyada ve bilhassa psikiyatride çılgınca bir yarış başladı. Bakalım kim arkadaşından daha arsız olacak diye. Daha aygır, daha ilginç, daha mide bulandırıcı, daha yaratıcı, pek de severler bu lafı. Tam bir çorba. Kim kendini canavara en çabuk adayacak yarışına döndü bu? Kalpsiz ve sınır tanımayan o mahluka? Hepimizi yiyip yutacak o mahluk. Ferdinand, kurtuluşu yok bunun ve müsaa kızda. Mahluk mu? Canını istediği gibi çalışan koca bir kafa. Onun savaşları ve salyaları daha şimdiden üstümüze doğru alev alev geliyor her taraftan. Tam tufanın orta yerinde kaldık. İşte bu kadar basit. Ah demek bilinç düzeyinde dururken sıkılıyorlardı. Artık kimse sıkılmayacak. Önce birbirimizin götünü düzmeye başladık, değişik olsun diye. Sonra da hemencecik ağlamaya başladık. O izlenimleri, o sezgileri kadınlar gibi. Artık bu noktaya vardıktan sonra hala tek bir kelime dahi olsa mantıkla vakit harcamanın alemi kaldı mı? Elbette hayır. Hatta mantık denen şey bir rahatsızlık kaynağı dahi olabilir. Çağımızın biçimlendirdiği tarzdaki o gerçekten ilerici, sonsuz derecede incelik sahibi psikoloji alimlerinin huzurundayken. Tabii böyle konuşuyorum diye sakın beni kadınları aşağılamakla itham etmeyin Ferdinand. Katiyen, bilmez misiniz? Ben sadece onların izlenimlerini sevmiyorum, o kadar. Taşak sahibi bir yaratığım ben Ferdinand ve elimde bir olgu tuttuğumda bunu bir kenara koymakta zorlanıyorum. Mesela bakın geçen gün bu konuda başıma ilginç bir şey geldi. Bir yazarla görüşmem rica edildi. Keçileri kaçırmıştı bu yazar. Bir ayı aşkın bir süredir ne diye böğürüyordu bu yazar biliyor musunuz? Batan geminin malları bunlar. Batan geminin malları bunlar. Çığlık çığlığa böyle bağırıyordu evin içinde. O adam olmuş işte. İşlem tamam. Aklın öteki tarafına geçmiş bile. Ancak esas sorun tasfiye işlemlerindeydi. Çünkü bayımız tasfiye etmekte fena zorlanıyordu işte. Uzun süredir devam eden bir darlık onda idrar zehirlenmesine neden oluyordu. Mesanesini tıkıyordu. Habire sonda takıp damla damla rahatlatmaya çalışıyordum onu. Aile ille de tutturmuştu bütün mesele onun o dehasından kaynaklanıyor diye. Sevgili yazarlarının esas derdinin daha çok mesaneden kaynaklandığını o aileye ne kadar anlatmaya çalışırsam çalışayım nafile. Onların gözünde o dehasının bir an için aşırıya kaçmış olmasından muzdaripti o kadar. Neticede onların dediğine boyun eğmek zorunda kaldım. Aile nedir bilirsiniz değil mi? Bir aileye akrabaları olsun olmasın, bir insanın alt tarafı sürüncemede kalmış bir kokuşmuşluktan ibaret olduğunu asla anlatamazsınız. Çünkü sürüncemede kalmış bir kokuşma için ödeme yapmayı reddederler. 20 yıl aşkın bir süredir bariton o ailelerin kılık kırk yaran kibirlerini ne kadar tatmin etse rahat edemiyordu. Aileler kök söktürüyordu ona. Onu tanımış olduğum kadarıyla sabır küpü ve gayet dengeli biri olmasına karşın yüreğinin derinliklerinde ailelere yönelik zehir zıkkın bir nefret tortusu saklıyordu. Onun yanında yaşadığım dönemde zıvadan çıkmıştı ve gizliden gizliye inatla kendini ailelerin boyunduruğundan kesin olarak kurtarmanın, uzak durmanın yolunu arıyordu. Öyle ya da böyle. Herkesin kendi mahrem sefaletinden kaçmak için haklı nedenleri vardır ve hepimiz bunu başarmak için koşulların içinden çekip çıkardığımız şu ya da bu kurnazca yola başvururuz. Ne mutlu kerhane ile yetinebilenlere. Parapin kendi açısından sessizlik yolunu seçmiş olmaktan mutlu gibiydi. Bariton ise açıkça ki ben onun ancak çok sonra anlayabildiğim, ailelerden onlara tabi olmaktan, ekmek parası olarak psikiyatrinin dayattığı bin türlü tiksindirici bayağılıktan, yani özet olarak şu an içinde bulunduğu somut durumdan kurtulup kurtulamayacağının hesabını yapmaktaydı. Yepyeni bambaşka şeyleri o kadar çok istiyordu ki kendini kaçıp kurtulmaya, firar etmeye iyice hazır hale getirmişti. O eleştirel söylevlerinin nedeni de buydu herhalde. Bencilliği, rutin işleri yükü altında kahroluyordu. Artık hiçbir şey yüceltmez hale gelmişti. Tek istediği şey çekip gitmekti, bedenini başka yere taşımak. Bariton asla sanatçı ruhlu biri değildi. Dolayısıyla bu işe bir son vermek için tıpkı bir ayı gibi her şeyi devirip yıkması gerekiyordu. Kendini çok aklı başında zanneden o bariton, pek hazin bir skandal vesilesiyle kurtarabildi kendini. Her şeyin nasıl olup bittiğini ileride rahat rahat anlatmaya çalışacağım. Bana gelince şimdilik onun yanında asistanlık yapmak bana çok makul gibi geliyordu. Tedavilerin rutin boyutu fazla sıkıcı sayılmazdı. Hoş ara sıra kasvet basmıyor da değildi. Örneğin hastalarla sohbetin dozunu kaçırırsam bir tür baş dönmesi beni alıp uzaklara götürüyordu. Sanki hastalar kendileriyle birlikte beni de çaktırmadan sıradan iki konuşma arasında masum görünüşlü sözlerle alıştığım kıyıların uzağına sürüklemişler gibi hem de kendi çılgınlıklarının göbeğine kadar. Bir an için bu durumdan nasıl kurtulacağımı düşündüğüm oluyordu. Acaba farkına varmadan bir daha çıkmamacasına o delilikleriyle birlikte içeri mi tıkıldım yoksa diye. Onlara karşı hep nazik davranmaktan huyum kurusun, delilerin tehlikeli kıyılarında dolaşır olmuştum. Buna tam sınır çizgisi de denilebilir. Ayağım kaymıyordu ama kendimi her an tehlikede hissediyordum. Sanki sinsice beni o neydi bilirsiz kentlerinin, semtlerinin içlerine çekmişlermiş gibi. Bu kuşkulu uğultuları kesemeden eriyip aralık kalmış pencerelerin, sümüksü binaların arasında ilerledikçe kentin sokakları giderek daha biçimsizleşiyordu. Kapılar ve zemin bataklığa dönmüştü. İnsanın o yıkıntılar arasında aklına yeniden sahip çıkacak gücü bulunup bulamayacağını merak ederek daha da derinlere inesi geliyordu. Yine de akıl çok kısa sürede bir saplantıya dönüşüyordu. Tıpkı nevrestani vakalarındaki neşe ve uyku saplantısı gibi. İnsan artık yalnızca aklını düşünebiliyordu. Bahisler kapandı, eğlence bitti. 4 Mayıs tarihine geldiğimizde her şey işte böyle o kuşku senin, bu kuşku benim yuvarlanıp gidiyordu. Sıkı dönüm noktası şu 4 Mayıs. Tesadüfen o gün kendimi o kadar iyi hissediyordum ki sanki bu bir mucizeydi. Kalp atışları 78. Keyifli bir öğle yemeğinden sonra olduğu gibi. Derken birden etrafımda her şey dönmeye başladı. Sıkı sıkı tutundum. İş çığırından çıktı. İnsanların suratı bir tuhaflaşmaya başladı. Sanki limon gibi pütürlü ve eskisinden de daha kötü niyetli bir halleri varmış gibi geliyordu bana. Herhalde fazla yukarılara, kendi sağlığının en tepe noktasına kadar fazla dikkatsizce tırmanmış olmaktan olsa gerek, birden aynanın karşısına düşmüş, yaşlanışımı seyrediyordum tutkuyla. Burunlar gözler arasında sıkışan o boktan günler geldiğinde insan artık tiksinmelerini, yorgunluklarını saymamaya başlıyor. Sırf o daracık alanda bile bunlardan birkaç insana birkaç yıl boyunca yetecek kadar var. Tek bir insanın kaldıramayacağı kadar çok. Endazeye vurduğumda Sanırım aslında şu an Tarapot'ta olabilmiş olmayı yeğlerdim. Hele bir de Parapi'nin konuşmayı kestiği düşünülürse, ancak Tarapot'ta artık suyum ısınmıştı. Ne de zor iş şu, insanın biricik maddi ve manevi huzur kaynağının patronundan ibaret olması, hele o patron bir ruh hekimi ise ve insan kendi aklından bile şüphe eder hale gelmişse. Direnmek gerek, bir şey söylemeden. Birlikte yapabileceğimiz tek şey kadınlardan söz etmekti. Bu pek selim bir konuydu ve bu sayede onu zaman zaman oyalabilmeyi hala umut edebilirdim. Hatta bu açıdan deneyimime istinaden beni belli ölçüde inandırıcı buluyor, bana bir tür iğrenç yetkinlik bile atfediyordu. Aslında olayın bütününde baritonun bana biraz tepeden bakması hiç de kötü bir şey değildi. Personelin müptezelliği her zaman için patronların yüreğine su serpmiştir. Köle ne pahasına olursa olsun biraz, hatta iyiden iyiye aşağılanabilir nitelikte olmalıdır. Süreklilik arz eden kimi küçük ahlaki ve fiziksel kusurların varlığı, kölelerin kötü kaderini haklı çıkarmaya yarar. Böylece de dünyanın düzeni daha iyi işler, çünkü herkes hak ettiği yerde duruyordur. Hele bariton gibi çok az maaş verenler açısından kullandığınız kişi ille de aşağılık, boş, yozlaşmaya yatkın olmalıdır ki bu insanı rahatlatır. Bu tür akut pintilik vakalarında işverenler hep biraz kuşkucu ve endişelidirler. Çalıştırdıklarınızın hayatı ıskalamış, sefih, sefil, sadıksa o zaman her şey yerli yerine oturur, haklı çıkar, bir anlamda uyumlu hale gelmiş olur. Eğer az çok polis tarafından aranan biri olsaydım, bu kuşkusuz baritonun daha bile hoşuna giderdi. Böyle şeyler insanı patronuna sadık kılar. Ben zaten epeydir her tür izzeti nefis kaygısından vazgeçmiştim. Bu duygu gözüme hep benim durumumu enikonu aşan bir lüks olarak görünmüştür. Benim imkanlarıma göre fazla masraflı. Ondan kurtulmayı baştan kararlaştırıp kestirip atmış olmaktan dolayı çok mutluydum. Bundan böyle kendimi katlanılabilir bir dengede tutmam yeterliydi beslenme ve fizik açısından. Gerisi gerçekten de artık hiç umurumda değildi. Ancak kimi geceleri atlatmakta zorlandığımda oluyordu. Özellikle de Toulouse'da olup bitenlerin anısı beni saatlerce uyanık tuttuğunda. İşte o zaman kendime engel olamıyor, Önroyl Ana'nın o mumya çukuruna yuvarlanmasının olası her türlü dramatik sonucunu düşlemeye başlıyordum. Korku bağırsaklarımdan yükselerek kalbimi sıkıca kavruyor ve atışlarını avcunun içine hapsediyordu. Hem de beni fırlatıp karyolamdan ayağa kaldırarak gölgeyi tüketip sabahı edinceye dek odamda bir o yana bir bu yana volta attıracak derecede. Bu krizler sırasında yeniden uykuya dalabilmemi sağlayacak kadar kaygısız olmayı bir daha asla beceremeyeceğim endişesine kapılıyordum. Mutsuz olduklarını söyleyen insanlara öyle hemencecik inanmayın. Hele önce bir sorun bakalım, hala uyuyabiliyorlar mı? Yanıt evet ise her şey yolunda demektir. Bu da yeterlidir. Ben artık bir daha asla deliksiz bir uyku uyuyamayacaktım. İnsanların arasındayken tümüyle uykuya dalabilmek için gerekli olan o güven duygusu alışkanlığını, hani o gerçekten olağanüstü boyutlarda duymak zorunda olduğunuz o güven alışkanlığını yitirmiştim sanki. Eski kayıtsızlığıma biraz olsun yeniden kavuşabilmem ve kendi endişemi bertaraf ederek o bön ve ulvi huzuru yeniden bulabilmem için en azından somut bir felakete, bir hastalığa, bir ateşlenmeye gereksinim duyuyordum. Yıllar boyunca aklımda kalan biricik katlanılabilir dönem, ağır ateşle seyreden birkaç günlük bir gripti. Bariton bana katiyen sağlığımla ilgili soru sormazdı. Genelde kendi sağlığıyla da kesinlikle ilgilenmemeye çalışırdı. Benimle hayatı telife kalkışmanın neticesi daima felakettir. Ferdinand, inanın bana, kendinizi tedavi etmekten daima imtina ediniz. Vücuda sorduğumuz her sual bir gedik açar. Bir endişe, bir fikri sabit başlangıca dönüşür. Onun en sevdiği ve basite indirgenmiş biyolojik ilkeleri bunlardı. Uyanık davranmaya çalışıyordu yani. Malum olan bana yeter de artar bile diyordu. Sık sık, Maksat bana hava atmak. Benimle asla para meselelerini konuşmuyor olması bu konuyu daha yoğun, daha mahrem biçimde düşünmesine engel değildi tabii. Aksine. Robinson'ın Enroy ailesiyle yaşadığı sorunlar, o henüz yeterince anlaşılamamış halleriyle vicdanımın bir köşesine yerleşmişti. Sık sık da bunların kimi bölümlerini, aşamalarını ona, yani baritona anlatmaya çalışıyordum. Ama hiç ilgisini çekmiyordu. Benim Afrika hikayelerini yeğliyordu. Özellikle de sağda solda hep karşıma çıkmış olan meslektaşlardan, onların hayli sıra dışı, garip ya da kuşkulu tıbbi uygulamalarından söz ettiğim bölümleri. Tımarhanede ara sıra kızı Amy yüzünden bir heyecan yaşadığımız da oluyordu. Akşam yemeği saatinde birden ortadan kayboluyor, ne odasında ne de bahçede bulunabiliyordu. Kendi açımdan onu hep bir akşam vakti bir koruluğun bir köşesinde lime lime doğranmış olarak bulacağımızı düşünüyordum. Ortalıkta dolaşan onca delimiz varken başına her an her şey gelebilirdi. Zaten şimdiye kadar nice tecavüzden hep kıl payı kurtulmuştu. O zaman da iş ardı arkası kesilmeyen çığlıklara, soğuk duşlara, açıklamalara kadar gidiyordu. Fazla gözden ırak kimi ağaçlık yollardan geçmemesi ona ne kadar tembih edilirse edilsin, inat ve ısrarla dönüp dolaşıp yine o kuytu yerlere gidiyordu şu çocuk. Babası her seferinde ona unutulmayacak dayaklar atıyordu elbette ama hiç faydası olmuyordu. Sanırım kız bu olup bitenlerin bütününden hoşlanıyordu. Koridorlarda delilerle karşılaştığımızda onların yanından geçerken bizler, yani personel, hep tetikte olmak zorundaydık. Akıl hastaları her zaman için cinayete sıradan insanlardan daha yatkındır. Bu nedenle bizler de onların yanından geçerken sırtımızı duvara yaslamayı alışkanlık haline getirmiştik. Her an belden aşağıya yiyebileceğimiz bir tekmeyi daha ilk hamlede karşılaşmaya hazır vaziyette. Onlar da fırsat kollar, sonra da geçip giderler. Delilik bir tarafa, birbirimizi gayet iyi anlamıştık. Bariton hiçbirimizin satranç oynamayı bilmemesinden yakınırdı. Sonunda sırf onu mutlu etmek için bu oyunu öğrenmem gerekti. Gündüzleri bariton insanı canından bezdirici, incir çekirdeğini doldurmayan faaliyetlerle dikkat çekiyordu. Çevresinde hayatı çekilmez kılan cinsten. Her sabah yepyeni bir fikirle uyanıyordu. Pespaye bir pratiklik düzeyinde. Tuvaletlerdeki rulo kağıdın yerine katlanabilir yaprak halinde kağıtlar koymak. Bizi epey düşünmek zorunda bıraktı, çelişkili kararlar alarak harcadığımız o bir hafta boyunca. Sonuçta mağazalarda dolaşıp bakınmak için ucuzluğun başlamasını beklemek gerektiğinde karar kılındı. Daha sonra bu kez başka bir eften püften kaygı geldi gündeme. Flanel iç yelekler meselesi. Onları gömleğin içine mi giymek gerekiyordu, üstüne mi? Peki ya sodyum sülfatı uygulama yöntemi? Parapin bu entelektüel altı tartışmalardan inatçı bir suskunluk sayesinde sıyrılmayı başarıyordu. Sıkıntının dürtmesiyle tüm seyahatlerimin içeridekilerden çok daha fazla sayıda macera anlatıvermiştim baritona. Tükenmiştim. Bunun üzerine boş kalan konuşmalara sırf o incir çekirdeğini doldurmayan önerileri ve çekinceleriyle tümüyle el koyma sırası nihayet ona geldi. Nefes alamıyorduk. Beni takatimi tüketerek alt etmişti. Üstelik kendimi savunmam için benim parapininki gibi bir silahım, yani mutlak bir kayıtsızlığım yoktu. Aksine ona ille de yanıt vermeliydim sanki kendime engel olamıyordum. Kakao ile sütlü kahvenin mukayeseli yararları hakkında sonsuza dek didişmekten kendimi alamıyordum. Salaklıklarıyla serseme çeviriyordu beni. Gerekli gereksiz her konuda yeniden başlıyorduk tartışmaya. Varis çorapları, elektrik akımında en uygun farat, dirsek bölgesi selülitinin tedavisi. Tümüyle onun talimatları ve eğilimleri doğrultusunda eveleyip gevelemeye başlamıştım. Gerçek bir teknisyen gibi, gereksiz ve gerekli her konuda. Bu son derece bunakça gezintide hep yanı başımdaydı bariton. Bana yol gösteriyordu. Sonsuza dek yetecek miktarda sohbete doymuştum artık. Patronun bordolarını tükrükle masa örtüsünün üstüne sıçrata sıçrata makarnalarımızı düdüklerken birbirimize horozlanışımızı izleyen Parapin bıyık altından epey gülüyordu bu işe. Ama huzur içinde yatsın Bay Bariton'un anısı, adi herif, sonunda onu da ortadan kaldırmayı başardım ama bunun için epey bir deha sergilemem gerekti. Bana özel olarak emanet edilen kadın hastalar içinde en çenesi düşük olanları beni resmen haşat ediyorlardı. Yok duşlarıymış, yok sondalarıymış, yok o küçük arsızlıklarıymış, acımasızlıklarıymış ve o büyük yarıklarıymış hep temiz tutulması gereken. Genç hastalardan bir yüzünden sık sık patrondan azar işitiyordum. Çiçekleri kopararak bahçeyi tahrip ediyordu. Onun saplantısı buydu. Ben de bu işten hiç haz etmiyordum patronun o azarlarında. Nişanlı kız adını takmıştık ona. Arjantinliydi. Fiziği hiç de fena değildi. Ancak manevi açıdan tek bir derdi vardı. O da babasıyla evlenmek. Böyle olunca da öbeklerdeki çiçeklerin hepsi gece gündüz her yerde taktığı o beyaz duvağına bir bir ilişiveriyordu. Bu vaka dini açıdan yoboz olan ailesini feci şekilde utandırıyordu. Kızlarını ve onunla birlikte o düşüncesini herkesten gizliyorlardı. Bariton'a göre kız, tabir caizse kafasının içinde patlayan, fazla gergin, fazla sert, mutlak bir ahlaka dayalı o aile eğitiminin tutarsızlıklarının kurbanı olmuştu. Hava kararırken uzun süren bir yoklama yaptıktan sonra tüm o küçük cemaatimizi içeri sokuyorduk ve bu kez odaları dolaşıyorduk. Özellikle de kimi kudurmuşlar uyumadan önce kendilerinden geçercesine kendileriyle oynaşmasınlar diye. Cumartesi akşamları onları yatıştırıp eni konu kollamak çok önemliydi. Çünkü pazar günü aileler geldiğinde hastaları ölümüne 31 çekmiş vaziyette bulmaları müesseseye zarar verebilirdi. Bütün bunlar bana beberi ve o müthiş şurup hadisesini anımsatıyordu. Vigny'de bu şuruptan gani gani dağıtıyordum. Formülünü atmamıştım. Sonunda gerçekten etkili olduğuna ben bile inanır olmuştum. Tımarhanenin kapıcısı kocasıyla birlikte bir şekerci dükkanı işletiyordu. Tam bir çam yarmasıydı koca. Ondan ara sıra yardım isterdik zor durumlarda. Olaylar ve aylar işte böyle akıp gidiyordu. Tatlı tatlı yani ve eğer bariton son dakikada o sivri fikirlerinden bir yenisini geliştirmediyse halimizden şikayet dahi etmeyecektik. Anlaşılan epeydir beni daha iyi ve hatta daha çok ama aynı fiyata kullanmanın bir yolu var mıdır acep diye düşünüyordu. Sonunda da bulmuştu. Bir öğle yemeğinden sonra yumurtlayıverdi o fikrini. Önce bize koca bir salata kasesi dolusu en sevdiğim tatlıdan getirtti, çilekli krema. Bunda bir bit yeniği olduğunu düşündüm hemen. Gerçekten de daha son çileği mideme yeni indirmiştim ki emrivaki yaparak girişti lafa. Ferdinand dedi birdenbire. Düşündüm de acaba sevgili kızım Amy'ye bir süre İngilizce dersi vermeyi lütfeder miydiniz? Ne dersiniz? Sizin mükemmel bir aksanınız olduğunu biliyorum. Haddizatın da İngilizce'de mühim olan da aksandır değil mi? Kaldı ki size iltifat ediyorum sanmayasınız ama siz zaten Ferdinand hatırşinas kişiliğin ta kendisisiniz. Şeref duyarım, memnuniyetle sayın bariton diye boş bulunup yanıt verdim ben de. Hemen oracıkta da kararlaştırıldı. Amy'ye ilk İngilizce dersini hemen ertesi sabah verecektim. Derken haftalarca dersler birbirini kovaladı.